Ayrım 11, El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis, sayfa 144. 16. Girit'e dönüş, Knossos.
Öğrenciliğimin son yazı Girit'e döndüm. Annem alışılmış yerinde avluya bakan pencerede oturmuş çorap örüyordu. Akşam üzeriydi.
Kız kardeşim fesleğen ve mercan köşk saksılarını suluyordu.
Kuyunun üstündeki asma iri salkımlı koruklarla yüklüydü. Evin içinde hiçbir şeyin yeri değişmemişti, her şey yerli yerindeydi. Kanepe, ayna, lambalar ve duvarlarda çepeçevre, kocaman bıyıkları, geniş göğüsleri, bellerinde kocaman tabancalarıyla 1921 kahramanlarının resimleri. İhtirasın egemen olduğu, hırslarının güdüsüne göre iyiliğe de, kötülüğe de muktedir vahşi mücadeleciler. Karaiskakis, Suturnara'ya şunları yazıyordu. Yiğitler yiğidi, kardeşim Nikola mektubunu aldım. Bütün yazdıklarını okudum. Benim dağarcığımda dümbelekler de var, trompetler de. Hangisini istersem çalarım. Dümbelekler Türk müzik araçlarıdır. Trompetler de Rum. Cahil kişiler değil, büyük kişiler de onlar ve büyük kişiler daima tehlikeli olur. Pek çok kez böyle gübrelerden mavi özgürlük çiçeğinin nasıl beslenip filizlendiğini merak ederim. Nefret, ihanetler, birbirinden ayrı kahramanlıklar, ateşli vatan aşkı, Zalongos horosu. Zalongos, Epiros'un Sulos bölgesinde bir dağdır. Müslüman Arnavutlar tarafından kovalanan Suloslular kendilerini uçuruma atmışlar ve buna Yunan tarihinde Zalongos horosu adı verilmiştir. Ertesi günü sabah sabah gidip Dostluk Derneği üyesi iki arkadaşımı buldum. Onları görmeyeli 4 yıl olmuştu. Tanınmaz haldeydiler. Hayat çoktan üzerlerinden geçmiş, onları dümdüz etmişti. Dostluk Derneği'nden söz ediyor ve kahkahadan kırılıyorlardı. Bir tanesi güzel şarkı söylediğinden onu eğlencelere, düğün ve vaftizlere çağırıyorlardı. Yer içer şarkı söylerdi. Sesinin güzelliğinden ötürü herkes ona hayranlıkla bakardı. O da düşmeye başlamıştı, elleri şimdiden içki yüzünden titriyordu. Öteki gitar öğrenmişti. Marazi nameler, atak şarkılar çalar, arkadaşına eşlik ederdi. İkisini de besili, hayatlarından memnun buldum. Burunları kızarmaya başlamıştı bile. İkisi de bir sabunhaneye memur olarak girmişlerdi, ekmeklerini kazanıyorlardı. Hayatın tadını çıkarmakta ve evlenecek kız aramaktaydılar. Ben boğazım düğümlenmiş onlara bakıyor, dinliyordum ve sesim çıkmıyordu. Alev bu kadar kısa zamanda küle dönüşebiliyor muydu? Ruhla ten bu kadar mı akrabadır? En iyi şarabın hangi meyhanede bulunduğunu, en gevrek lokmaların nerede yenebileceğini ve hangi kızın ne kadar çeyiz olduğunu biliyorlardı. Yanlarından kaçtım. Yüreğim cenaze töreninden dönüyormuş gibi sıkkındı. Küçük erdemler küçük kötülüklerden daha tehlikelidir diye düşünüyordum. Bunlar güzel şarkı söyleyip gitar çalmasalardı, eğlencelere çağrılmazlar, sarhoş olmazlar, vakitlerini boş yere geçirmez ve belki kurtulmuş olurlardı. Şimdi güzel şarkı söyleyerek, gitar çalarak bayırdan aşağı inmeye başlamışlardı. Ertesi günü onları uzaktan fark ettiğim zaman yolumu değiştirdim. İçimdeki bunca dostluklarla özlemlerin, dünyayı kurtarma yolunda öylesine büyük tasarların bu kadar çabuk sönmesinden utandım. Bir rüzgar esti ve çiçek açmış bütün gençlik ağacı yolunu verdi. Acaba bu gençlik hiçbir meyve vermeyecek mi? Acaba donanmalar okyanusu yarmak üzere böyle yola çıkıyor da kendi evlerindeki bir çukurda mı batıyorlar? Sokaklarda tek başıma dolaşıyor, çürük ağaç kavunlarıyla keçi boynuzlarının çıkardığı o sevimli kokuyu bir daha solmak üzere limana iniyor, bazen Dante, bazen Homeros olmak üzere daima elimde bir kitap taşıyor, ölümsüz mısraları okuyor, insanın ölümsüz olabileceğini duyumsuyor, alacalı dünya yüzeyinin, evlerin, insanların, sevinçlerin, küfürlerin, hayat adını verdiğimiz uyumsuz kaosun ahenk haline alabileceğini hissediyordum. Bir gün İrlandalı kızın evinin önünden geçtim. Gitmişti. Tekrar uğradım. Yaptığım ve yapmadığım şeylerden ötürü suç işlemişim gibi garip bir acı, bir pişmanlık duyuyor, kurbanımın çevresinde dönüyor, yeniden dönüyordum. Bir gece uyku tutmadı, Türk mahallesinden geçerken bir kadın sesinin sarsıcı bir ihtirasla bir Anadolu amanesi, amane Rumların içinde aman kelimesi çok geçen Türk şarkılarına, örneğin gazele verdikleri addır. Söylediğini duydum. Karanlık, boğuk, çok derin bir ses kadının böğründen çıkıyor, geceyi yakınma ve umutsuzluk dolduruyordu. Yürüyemiyordum, durdum. Başımı duvara dayamış dinliyordum ve soluğum kesiliyordu.
Ruhum boğuluyor, çamurdan kafesine sığamıyor, kafatasımın tepesine asılıyor, kaçmak üzere debeleniyordu.
Hayır, şarkı söyleyen kadının göğsünü paralayan şey aşk değil, kadınla erkeğin tümden sır olan kucaklaşmasıydı. Neşe, umut, oğul değil, bir çığlıktı bu. Hapishanemiz olan ahlak, utanç ve umudun parmaklıklarını kırmamız, atılıp kaybolmamız, karanlıkta bekleyen ve adına Tanrı deyip bizi baştan çıkaran korkunç sevgiyle bir olmamız için bir çağrıydı bu. Aşk, ölüm ve Tanrı. O gece kadının yürek paralayıcı şarkısını dinlerken bunların hepsinin aynı şey olduğuna inanıyor ve yıllar geçtikçe kaosta taht kuran bu korkunç üçlüyü daha derinden hissediyordum. Kaosta ve yüreğimizin içinde. Bu üçlü teslis değil, Bizanslı bir mistiğin seferber olmuş birliğiydi. Şarkı kesildi, duvarın yanından ayrıldım, dünya yine kaosun üstüne çıkmış, evler sağlamlaşmıştı. Yollar yeniden önüme serildi ve yürüyebildim. Bütün gece dolaştım. Aklım dilsizdi, hiçbir düşünce heyecanımı yatıştırıp azaltmıyordu. Beni yürütsün diye bedenimi serbest bırakıyor, Venedik surlarında, denizin tepesinde turlar atıyordum. Gökyüzü kıvılcımlanıyordu. Büyük bir ışıklanma vardı, burçlar sallanıyor, batıya doğru kayıyor, kayboluyor, onlarla birlikte benim ruhum da yok oluyordu. Dağlardan çok serin, hafif bir rüzgar esiyor, pencere aralıklarından evlere giriyor ve uyuyan terli insanları serinletiyordu. Derin sessizliğin içinde megalokastronun soluk alıp verişini hissetmekteydim. O gece İrlandalı kızın evinin önünden bir daha geçtim. İstemeden, bilmeden saatlerce turlar atıyor, yürüyordum ve bu turlar hep daralıyor, merkeze, kızın evine yaklaşıyordum. Sanki bu ev, koruyucu ve sırf yakınmadan ibaret bir ev gibi kalmıştı da beni davet ediyor, ben de karşı koyamıyordum. Sabaha karşı yine evin kapalı duran kapısıyla pencerelerine yaklaştığım sırada bir şimşek çaktı, sanki beynimi yırttı. Bu bir gök gürültüsü değil, o gece Türk mahallesinden geçerken duymuş olduğum kadının karanlık ve boğuk şarkısıydı ve şimdi şarkı içimde biçimlenmiş, tek başına bırakılmış, uluyan, zincire vurulması olanaksız bir canavar olmuştu. Canavarın ulumalı şarkısı, İrlandalı kızın umutsuz sesi. Bunlar boynumda ilmik halini aldılar, boğuluyordum. Bir gün ihtiyar bir Müslümanın bana söylediği ağır bir sözü hatırladım. Bir kadın kendisiyle yatmak üzere seni çağırdı da gitmedin mi, mahvoldun demektir. Zavallıcığım, Tanrı böyle şeyleri bağışlamaz. Yudas'la birlikte cehennemin dibine gidersin. Ürperdim, bedenime soğuk bir ter bastı. Acele, yaralı bir canavar gibi sendeleyerek yola koyuldum ve babamın evine doğru yollandım. Gıcırdamasın da babam duymasın diye ayaklarımın ucuna basarak merdivenleri çıktım ve kendimi yatağa attım. Titriyordum, bedenimi kah ateş basıyor, kah üşümekten ürperiyordum. Herhalde ateşim vardı, zehirli bir örümcek gibi uyku gelip beni sardı. Ertesi gün öğleye doğru uyandığım zaman hala titriyordum. Çektiğim acı 3 gün sürdü. Bu bir acı değil, yüreğimin ortasında duran ağır bir düğümdü ve ağzım zehir gibiydi. Pencereden, avlunun ortasındaki amber ağacına, meyve yüklü asmaya, evin kutsal köleliğinde çifte sürülmüş, sessizce gidip gelen anama, nakış yapan kız kardeşime bakıyordum ve düğümde yüreğimin ortasından yükselerek beni boğuyordu. Sanki cennetin parmaklıklarından dışarı atlamıştım ve şimdi pişman oluyor, kapalı kapının önünde dolanıyordum. Avutulamaz bir haldeydim. 4. günü kafamda belirli bir amaç olmaksızın sabah sabah karyoladan fırladım ve ne yapacağımı bilmeden kalemi alıp yazmaya koyuldum. Bu hayatımın kritik bir anı olmuştu. O sabah herhalde içimdeki acı bu şekilde kapıyı açıp dışarı çıkıyordu. Belki de acının cismi olsa ve söz ona biçim verseydi, onun yüzüne bakar, artık ondan korkmazdım. Ama bu düşüncemi iyice canlandıramıyordum kafamda. Büyük bir günah işlemiştim, onu itiraf etsem hafifleyecektim. Kısacası kelimeleri seferber etmeye, aziz tarihlerini, şarkıları ve okumuş olduğum romanları kafamda evirip çevirmeye, istemeden rastgele harcamaya ve yazmaya koyuldum. Kağıt üzerine sıraladığım ilk sözlerden kuşkulandım. Hiç aklımda yoktu, böyle bir şey yazmayı istemiyordum. Niçin yazdım? İlk sevgilimle temastan sonsuza kadar kurtulamamışım gibi, oysa kurtulduğumdan emindim, İrlandalı kızın çevresinde sırf ihtiras ve heyecandan ibaret bir masalı kurmaya başlamıştım. Ona şimdi kağıt üzerinde sürdürüp gittiğim gibi bu kadar duygulu sözler söylememiştim, ona dokunurken asla bu kadar haz duymamıştım. Yalan, hepsi yalandı. Ama şimdi kağıt üzerinde bu yalanları sıralarken hayretle ondan büyük hazlar duymuş olduğumu anlıyordum. Yani bütün bu yalanlar doğru muydu? Öyleyse onları yaşadığım sırada neden kavrayamıyordum ve neden bunları yazdığım şu anda ilk kez anlıyordum? Yazıyor ve beğeniyordum. Tanrıydım, istediğimi yapıyordum. Gerçeğin niteliğini değiştiriyor, onu istediğim ve olması gerektiği gibi yaratıyor, gerçeklerle yalanları birbirinden ayrılmaz bir biçimde birleştiriyordum. Artık yalan ve gerçek yoktu, hepsi yumuşak bir hamurdu ve ben, keyfimin emrettiği gibi serbestçe, kimseden izin almaksızın yaratıyor, bozuyordum. Demek ki kesinliğin kendisinden daha kesin bir kesinsizlik vardır. Ve bunlardan biri, gerçek adına ilerleyen insanlığın temel inşasından daha yüksek bir kattadır. O önemsiz ve hafif kambur İrlandalı kız, benim bu eserimin içinde tanınmaz hale gelmiş ve tüyleri yolunmuş bir horoz olan ben, üzerime büyük, alacalı ve kendime ait olmayan tüyler yapıştırmıştım. Birkaç gün sonra bitirip defteri kapadım, üzerine Bizans stilinde kırmızı harflerle yılan ve zambak kelimelerini yazdım, kalktım, pencereye gittim, derin bir soluk aldım. İrlandalı kız artık beni üzmüyordu, benden ayrılmıştı, artık girdiği yerden çıkamazdı, kurtulmuştum. Hava kapamış, donuklaşmıştı, yağmur yağıyordu, asmanın geniş yaprakları parladı, iri taneli üzümler ışıldadı. Islak toprağın kokusunu derin derin içime çektim. Bu koku bana her zaman yeni kazılmış bir mezarı hatırlatır. Ama o gün ölümün soluğu dağıldı. Beynimin içi mis gibi bir kokuyla doldu. Yağmurdan sırılsıklam olmuş bir serçe gelip pencere saçağının altına sığındı. Başımın üzerindeki çatıda damlalar güvercin sürüleri gibi birbirini gagalıyor, gurulduyordu. Canlı, küçük bir hayvanmış da kaçmasını istemiyormuşum gibi el yazmasını hala sıkı sıkıya elimde tutuyordum. Sanki elimde ıslak bir küçük serçe vardı. Sanki İrlandalı kızla barışmıştım da kül yeniden elma olmuştu ve ben o elmayı elimde tutuyordum. Avluya indim. Saksıların arasında gidip geliyordum. Islanıyor ve gökyüzü merhamete gelip yağmur boşandığı zaman tozlu, susamış bir ağaç gibi seviniyordum. Yağmur, bana daima açıklanamaz ve utanmasam aşikâne diyebileceğim bir haz vermiştir. Sanki susamış bir toprakmışım gibi içimde dişi bir ruh, bedenimin çok derinlerinde gizlenmiş bir kadın uyanır, erkekmiş gibi gökyüzünü kabullenirdi. Islanıyor, seviniyordum, yüreğim hafiflemişti, artık İrlandalı kızı, yeniden yarattığım ve sözlerle sağlamlaştırdığım gibi düşünüyordum. Şimdi o kağıt üzerine uzanmış, yatmaktadır. Bunca zamandır yüreğimde mücadeleyi sürdüren gerçek, gerçek değildi. Gerçek olan şey, hayalin bu yeni doğmuş yaratığıydı. Hayalle gerçeği ortadan silmiş ve hafifletmiştim. Yaratıcı Tanrı ile yaratıcı insan arasındaki gerçek ve hayalin bu mücadelesi bir an için yüreğimi sarhoş etmişti. İçinde volta atarak ıslandığım avluda, yolum budur, görevim budur diyordum. Herkes kendisiyle güreştiği düşmanın cüssesine bürünür. Mahvolsam da Tanrı ile görüşmek hoşuma gidiyor. O çamuru alıp dünyayı yarattı, ben kelimeleri. O insanları gördüğümüz gibi yerde sürünür şekilde yaptı. Ben hayal ve hava ile, düşlerin yaratıldığı malzeme ile daha ruhlu, zamana karşı daha dayanıklı insanlar yapacak, Tanrı'nın insanlarının ölmesine karşılık benimkilerin yaşamasını sağlayacağım. Ruh halimi sabah yıldızına andıran bu gösterişle açıklamaktan utanıyorum. Ama gençtim ve genç demek, insanın dünyayı yıkmaya kalkışması, daha yeni, daha iyi bir dünyayı kurabileceğine güvenmesi demektir. Göğsüm kabardı, eski huzursuzluklarım gizlenmişti, yenileri yükseliyordu. Önümde birden şimşeklenen yol çok dik ve tehlikeliydi. Aklımda bile olmadığı bir sırada, böyle birden nasıl görünüvermişti? İçimde bu kapıyı kim açtı ve bana bunun sözde kurtuluş kapısı olduğu işaretini kim verdi? Acı mı, doyurulmamış aşk mı, yoksa çocukken okuduğum aziz hikayelerindeki azizler mi? Yoksa savaşarak kendisine yardım edemeyeceğimi gören Girit mi elime başka silahlar vermişti? kafamdaki düşüncelerin akışını değiştirmek amacıyla pazar günü çanların çaldığı ve Hristiyanların dua etmek üzere Ayaminas'a gittikleri sırada ben başka bir tapınma için o yıllarda çok eski Nosos topraklarının altından çıkmış olan Kutsal Girit'e gitmek üzere yola çıktım. Girit'in sırrı derindir. Bu adaya kim ayak basarsa hoş, esrarengiz bir gücün damarlarına yayıldığını ve ruhunun büyüdüğünü hisseder. Ama bu sır, o zamana kadar toprakların altına gömülmüş, renkli, işli, sırf soyluluk ve taze sevinçten ibaret uygarlığın üzeri açıldığı gün daha derin ve daha zengin oldu. Kentin dışına çıktım. Yeni mezarlığa doğru giden güzel yola saptım. Bağırış ve ağlamalar duydum, adımlarımı hızlandırdım. Geçen de mahallemizde Megalokastro'nun büyüklerinden olan besili bir tüccar ölmüş, yeni mezarlığa gömülmüştü. Henüz gençti ve karısı tabutuna yapışmış, götürülmesine izin vermiyordu. O sırada oradan geçiyordum da ölüyü görmeyeyim diye başımı çevirmiştim. Hatırlarsınız, 4 yaşımdayken komşumuz Anika'nın kemiklerinin mezardan çıkarılışını gördüğüm günden beri ölüye bakamam, korkuya kapılırım. Saçsız, gözsüz, dudaksız komşumuz önüme çıkar ve tekrar beni dizlerine oturtmak üzere atılır. Biliyorum tabii, bu doğru değildir. Ama gerçekten daha gerçek olan bir şeyin de var olduğunu biliyorum ve onun için korkar, her ölünün önünden geçişimde yürüyüşümü hızlandırırım. Sağımda solumda bağlarla zeytinliklerden ürün kaldırılmamıştı, ağır salkımlar sarkıyor, yere değiyordu. Havada incir yaprağı kokusu vardı. Bir teyze küçük sepetinin üstünü örten birkaç incir yaprağını kaldırdı, içlerinden 2 tane incir seçerek bana sundu. ''Beni tanıyor musun teyze?'' diye sordum. Şaşkınlıkla baktı. ''Hayır oğlum, sana bir şey vermem için tanımam gerekli mi? İnsan değil misin? Ben de insanım, yetmez mi?'' Taze bir kızın gülücüğüyle güldü ve Castro'ya doğru sendeliye sendeliye yoluna devam etti. İncirlerden bal akıyordu. Öyle sanıyorum ki ben daha lezzetli bir inciri hayatımda bir kez daha yemedim. Onları yedikçe ihtiyar kadının sözleri beni serinletiyordu. Sen insansın, ben de insan. Yeter. Gölgemin yanında bir başkası belirdi. Döndüm, bir Frank papazıydı. Ben Abbe Minier dedi ve elini uzattı. Bana arkadaşlık etmek ister misiniz? Yunanca bilmem, yalnız eskisini bilirim. Terennüm et ey tanrıça, binlerce Akaiyalının başına. Ben devam ettim. Felaketler getiren Pileus'un oğlu Akileus'un hışmını. Homeros'un İlyadası'ndan. Asıl metinde eski Yunanca biçimi yazılmıştır. Çevirmenin notu. Gülüştük. Ölümsüz mısraları okuyarak ilerliyorduk. Daha sonraları gülerek mısralar okuyan ve alnının üstünde bir tutam gri saçın dalgalandığı bu rahibin azizliği ve zekasıyla ün saldığını ve Paris'te birçok ateisti Tanrı yoluna soktuğunu öğrendim. Herkesle ilişki kurar, soylu bayanlarla konuşup şakalaşır, beyni kıvılcımlar saçar ama bu hareketli görünüşün ardında çarmıha gerilmiş İsa hareketsiz ve sarsılmaz bir kaya gibi yükselirdi. Çarmıha gerilmiş değil, dirilmiş İsa. Bekçi bizi karşılamak ve açıklamalarda bulunmak üzere koştu. Şalvarlı, tumturaklı bir çoban değneği olan basit bir Giritliydi. Adı David'di. Bunca yıldır Nosos'ta bekçi ve rehber olduğu için çok şey öğrenmişti. Saraydan kendi eviymiş gibi söz ediyordu. Bizi de ev sahibi gibi karşılamıştı. Önde gidiyor, sopasını uzatıyor, bize gösteriyordu. İşte büyük kral avlusu, 60 metre genişlik, 29 metre uzunluk. İşte örnek olabilecek küpleriyle koskocaman depolar. Kral gelirlerini buraya yığar, halkını beslerdi. Küplerde yağ ve şarap tortuları, zeytin çekirdekleri, küçük baklalar, nohutlar, buğday ve mercimek taneleri bulduk. Hepsi yangınlardan kömür haline gelmişti. Üst kata çıktık. Her yanda kısa ve kalın, siyah ve kırmızıya boyanmış sütunlar vardı. Yol boylarında duvarlara çizilmiş çiçekler, kalkanlar, boğalar gördük. Yüksek teraslara çıktık. Sakin, neşeli bir çehre dört bir yanımızda belirdi ve gökyüzünün dip taraflarında Zeus'un ters dönük başı olan Yuhta'yı fark ettik. Yarı yıkılmış, yarı ayakta duran saray binlerce yıl sonra parıldıyor. Girit'in o erkek güneşinden çokça tat aldığı belli oluyordu. Bu sarayda insan Yunanistan'ın huzuruyla geometrik mimarisini bulmaz. Burada hayalin, hazzın ve insan yaratıcı gücünün özgür oynaşması egemendir. Bu saray zamanla canlı bir organizma, bir ağaç gibi büyüyüp yayılıyordu. Önceden tasarlanmış sağlam bir plana uygun olarak yapılmamıştı. Zamanın yenilenen gereklerine göre oynayıp kendi uyumunu kurarak tamamlanıyordu. Burada insanı bildiğinden dönmeyen, yüzü gülmez mantık yönetmekteydi. Aklın değeri vardı ama efendi değil uşaktı. Efendi olan başkaydı. Ona nasıl bir ad vermemiz gerekir? Rahibe döndüm, düşüncelerimi söyleyerek fikrini sordum. Gülümseyerek karşılık verdi. Efendi kim mi? Bir din adamından sana şundan başkasına söylemesini nasıl beklersin? Tanrı, efendi, Giritlilerin tanrısıydı. Elleriyle beyinlerini o yönetiyor, onlar da yaratıyordu. Ve bu Girit tanrısı adayı saran deniz gibi kıvrak ve oynaktı. İşte bunun için yer, saray, resimler ve deniz böylesine yanlışsız bir uyum ve birliğe sahiptirler. Taş merdivenleri indik, duvarlardaki resimler boğalara, zambaklara, mavi deniz içindeki balıklara, anaları olan suyun ruhunda boğuluyormuş da, hafif hafif bir havayı solumak istiyormuş gibi kanatlarını açarak su üstünde uçan kırlangıç balıklarına konuşmadan bakıyorduk. Tiyatroda durduk. Burada dedi, boğa güreşleri olurdu. Ama bana söylediklerine göre İspanya'da yapıldığı gibi boğanın öldürülmesi ve atların karınlarının deşilmesi şeklindeki boğa güreşleri değil. Burada boğa güreşi kansız bir oyundu. Oynarlardı. Boğa güreşçisi boğayı boynuzlarından yakalar, canavar kızarak başını yukarı doğru silkeler, boğa güreşçisi de böylece hız alıp boğanın sırtına atlardı. Bir takla daha atar ve boğanın kuyruğu üzerinden yere düşerdi. Bir genç kız da orada durur, kendisini kucaklardı. Bekçinin sözlerini rahibe açıkladım. O da gözlerini tiyatronun taş basamaklarına dikmişti. Herhalde bu tanrısal oyunu kafasında yeniden canlandırmaya çalışıyordu. Beni kolumdan tuttu, ilerledik. İnsanın tanrıyla oynaması ve bir yerinin kanamaması çok güç, dedi. Üzerinde kutsal işaret olan iki yanlı baltanın oyulmuş bulunduğu, parlak alçıdan yapılmış dört köşe bir sütunun önünde durduk. Rahip ellerini kavuşturdu, bir an için dizini büktü ve dua edermiş gibi dudakları kıpırdadı. Hayret ettim. İbadet mi ediyorsunuz diye sordum. Tabii ibadet ediyorum küçük dostum diye yanıt verdi. Her ırk ve her devir Tanrı'ya kendi maskesini takar. Ama tüm devirlerde, tüm maskelerin ardında her zaman aynı Tanrı vardır. Sustu, biraz sonra devam etti. İstavroz bizim kutsal alametimizdir. Senin en eski atalarının iki yanlı baltası vardı. Ama ben İstavroz'la iki yanlı baltanın oluşturdukları geçici simgenin altında aynı yüzü fark ediyor ve ona tapıyordum. O sıralarda çok gençtim. Bu nedenle söylediklerini o gün anlayamadım. Yıllarca sonra beynim bu sözleri kavrayıp bir sonuç çıkarabildi. Bütün dinsel simgelerin ardında ben de Tanrı'nın yerinden oynatılamaz ebedi simasını fark ettim ve daha sonraları beynim daha da genişleyip yüreğimin cesareti artınca Tanrı'nın yüzünün ardından da içinde kimsenin oturmadığı korkunç bir karanlığı, kaosu fark ettim. O muhterem rahip o gün Nosos'ta istemeden bana bir yol açtı, o yola girdim ama durmam gereken yerde durmadım. Şeytanca bir meraka kapıldım, daha öteye gittim ve uçurumu boyladım. İki sütunun arasına oturduk. Gökyüzü ateşli ve çelik gibi parlıyordu. Sarayın çevresinde, zeytin ormanı içinde cırcır böcekleri havayı çınlatıyordu. Bekçi sütuna dayandı, kuşağından tütün kesesini çıkardı ve sigara sarmaya başladı. Hiçbirimiz konuşmuyorduk. Bu anın, bu yerin kutsal olduğunu hissediyor, onun için yapılacak olan en uygun şeyi yapıyorduk, susmak. Tepemizde iki güvercin uçtu ve bir sütunun üzerine kondular. Giritlilerin taptığı ulu tanrıçanın kutsal kuşlarıydı bunlar. Kimi yerlerde bir sütunun üzerinde oturduklarını görüyoruz, kimi zaman da tanrıçanın onları süt taşan memeleri üzerinde taşıdığını. Sesimi duyarlar da uçup sütundan kaçarlar diye korktuğum için alçak sesle "Güvercinler" dedim. Rahip parmağını ağzına götürerek "Sus" dedi. Sorular beynimden taşıyordu ama konuşmadım. Olağanüstü duvar resimleri yeniden gözümün önünden geçti. İri badem gözler, dalgalı siyah saç örgüleri, göğüsleri açık, ağır, şehvet dolu, kalın dudaklı hanımlar, kuşlar, sülünler, keklikler, mavi maymunlar, başlarında tavus tüyü bulunan prensler, vahşi ve kutsal boğalar, kollarına kutsal yılanlar sarılmış gencecik rahibeler, çiçekli bahçelerde mavi oğlan çocukları. Neşe, kuvvet, büyük zenginlik, sırf sırdan ibaret bir dünya, Girit toprağının altından çıkmış bir Atlantida. Yunan mitolojisinde bu adda bir tanrı, burada gördükleri o tanrının heykeli olmalı. kocaman siyah gözleriyle bize bakıyordu ama dudakları hala toprak altındaydı. Nasıl dünyadır bu diye düşünüyordum. Gözlerini ne zaman açıp konuşacak? Şu üzerine bastığımız toprakta bu atalar da kim bilir ne büyük işler yapmışlardır. Girit, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki ilk köprüdür. O devirlerde tümden karanlıklar içinde olan Girit, ilk kez aydınlığa kavuşuyordu ve Yunanistan'ın ruhu önceden belirlenmiş görevini tamamladı, Tanrı'yı insan ölçeğine getirdi. Yerinden oynamaz kocaman Mısır ve Asur heykelleri burada. Girit'te küçüldüler, güzelleştiler, bedenleri kımıldadı, ağızları gülümsedi ve Tanrı'nın boyuyla yüzü, insanca boy ve yüz haline aldı. Eşsiz, daha sonraki elenlerden farklı, sırf hareket, lütuf ve doğuya özgü yumuşaklıktan ibaret yeni bir insanlık, Girit topraklarında yaşadı ve oynadı. Çevredeki alçak, sakin tepelere, seyrek yapraklı zeytin ağaçlarına, taşlar arasında yavaşça sallanan ince bir serviye bakıyor, görünmeyen bir keçi sürüsünün çok hafif, ahenkli çan seslerini dinliyor, denizden gelerek tepenin sırtından aşan kokulu rüzgarı soluyor ve sanki çok eski bir Girit sırrı hep daha çok içime girerek orasını aydınlatıyordu. O toprağın ilerideki sorunlarıyla değil, daima yenilenen günlük sımsıcak yeryüzündeki insanın yaşamıyla ilgilenir. Rahip sordu, ne düşünüyorsun? Girit'i diye karşılık verdim. Rahip arkadaşım, ben de Girit'i düşünüyorum dedi. Girit'i ve ruhunu. Yeniden doğacak olsam, ışığı burada, şu toprakların üzerinde görmek isterdim. Yenilemeyen bir büyü var burada. Haydi gidelim. Kalktık, o olağanüstü manzaraya son bir kez göz attık. Ben o manzarayı bir kez daha görebilirdim ama rahip içini çekti. Bir daha asla diye mırıldandı. Sütunlara, avlulara, duvar resimlerine el salladı. Sağlıcakla kalın dedi. Dünyanın öbür ucundan bir Frank papazı size ibadet için geldi. Sağlıcakla kalın. Geri dönmek üzere yola koyulduk. Hava çok sıcaktı, çok toz vardı, rahip yoruldu. Dervişlerin yaşadığı ve her cuma raks ettikleri, bunlar Mevlevi dervişleri olmalı. Çünkü Girit'in o bölgesinde Mevleviler vardı. Küçük bir tekkede durduk. Çapraz kapı yeşildi ve üst tarafında bronzdan yapılmış açık bir el vardı. Muhammed'in kutsal işaretiydi bu. İri beyaz çakıllarla döşeli ve tertemiz bir avluya girdik. Çepeçevre saksılar ve gündüz safalarıyla orta yerde meyve vermiş kocaman bir defne ağacı vardı. Soluk almak üzere gölgesi altında durduk. Hücrelerden birinin içindeki bir derviş bizi gördü, yaklaştı, elini göğsüne, dudaklarına ve alnına götürerek selam verdi. Uzun mavi bir cübbesi ve yünden yapılmış sivri beyaz bir külahı vardı. Sakalları simsiyah, dikti ve sağ kulağından gümüş bir küpe sarkıyordu. Küçük avuçlarını birbirine vurdu, çıplak ayaklı, toparlak bir çocuk geldi. Rahleler getirdi, oturduk. Derviş çevremizde gördüğümüz çiçeklerden ve defnenin kılıcı andıran yaprakları arasından ışıldadığını gördüğümüz denizden söz ediyordu. Sonra danstan söz etmeye başladı. Raks edemeyen kimse dedi, ibadet edemez. Meleklerin ağzı var, sesi yoktur. Tanrı'yla raks ederek konuşurlar. Rahip sordu, Tanrı'ya ne ad verirsiniz Hoca Efendi? Derviş yanıt verdi, onun adı yoktur, Tanrı adlara sığmaz, ad hapistir, Tanrı ise özgürdür. Rahip ısrar etti, ama ona seslenmeniz gerektiğinde, yani zorunda olduğu zaman onu nasıl çağıracaksınız? Derviş başını eğdi, düşündü, sonunda ağzını açtı. Ah diye yanıt verdi. Allah değil, ah diye çağırırım. Rahip irkildi. Hakkı var diye mırıldandı. Tombul derviş çocuk elinde bir tepsiyle tekrar göründü. Kahve, soğuk su ve iki büyük salkım üzüm. Başımızın üstündeki çatıda iki güvercin, acaba Nosos'takilerin benzerleri miydi? Sevişerek gurulduyorlardı. Bir an sustuk ve tekkenin havası bir sevda soluğuyla doldu. Rahibe döndüm. Yukarıdaki güvercinlere ve onların üstündeki gökyüzüne bakıyordu, gözleri dolmuştu. Kendisine baktığımı hissederek gülümsedi. Dünya güzel dedi. Güneşli ülkeler de güzel. Mavi gökyüzü, güvercinler ve üzümlerin olduğu yerler de. Üstümüzde de bir defne. Üzümü tane tane mutluluk içinde yiyordu. İnsan onun bu saatin bitmesini istemediğini hissetmekteydi. Hatta dedi, cennete gideceğimden emin olsaydım, Tanrı'ya en uzak yoldan gitmeme izin vermesini rica ederdim. Bu Müslüman tekkesinin avlusunda kendimizi öyle mutlu hissediyorduk ki canımız oradan gitmek istemiyordu. Çevredeki hücrelerden başka dervişler de geldi. Daha genç olanlarının benzi soluktu, gözleri de umutsuzca Tanrı'yı kovalıyormuş gibi kızarmıştı. Çevremizde toplandılar. Kimileri meşin kuşaklarından tesbihlerini çıkarmış yavaşça çekiyor, merakla Hristiyan keşişe bakıyorlardı. Kimileri de uzun çubuklarını çıkardılar, gözlerini yarı yarıya yumdular, sessizce, mutluluk içinde tütünlerini içmeye başladılar. Rahip mırıldandı. Ne mutluluktur bu! Burada bütün bu yüzlerin ardında Tanrı'nın yüzü nasıl parlıyor? Yalvaran bir hareketle omzuma dokundu. Rica ederim sor, dervişler dini bir tarikat mıdır, yasaları nedir? En yaşlıları çubuğunu dizine dayayarak cevap verdi. Yoksulluk, yoksulluk. Hiçbir şeyimiz olmayacak, hiçbir şey bize ağırlık vermeyecek. Tanrı'ya çiçekli bir patikadan gidelim. Gülme, raks ve neşe, elimizden tutup bizi götüren üç baş melektir. Rahip bana tekrar, sor dedi. Tanrı'nın huzuruna nasıl çıkmaya hazırlanıyorlar? Oruç tutarak mı? Genç derviş gülerek yanıt verdi. Hayır, hayır, yiyor, içiyor ve Tanrı'ya, insana yemeği ve içkiyi verdiği için şükrediyoruz. Rahip ısrar etti. Yani nasıl? Uzun, beyaz sakallı olan en yaşlı derviş yanıt verdi. Dans ederek. Rahip sordu. Dans ederek mi? Neden? Yaşlı derviş. Çünkü diye yanıt verdi. Dans beni öldürür ve ben ölünce Tanrı ile insanın birleşmesi için bir engel kalmaz. Rahibin gözü parladı. San Francesco'nun tarikatı diye bağırdı ve yaşlı dervişin elini sıktı. San Francesco da aynı şekilde yeryüzünden dans ederek geçer ve göklere yükselir. Biz derdi, Tanrı'nın kara gözlerinden başka neyiz ki? Biz ki insanların yüreklerini kapatmak için doğduk. Yine görüyorsun ya küçük dostum. Her zaman, her zaman aynı Tanrı. Ben şöyle direnme cesaretini gösterdim. Öyleyse neden din havarileri dünyanın dört bucağına dağılıyor da insanların kendilerine uyan Tanrı maskesini bırakıp Tanrı'ya başka bir maskeyi, bizimkini takmalarını istiyorlar? Rahip ayağa kalktı. Sana yanıt vermem zor dedi. Tanrı izin verir de tahsilini tamamlamak üzere Paris'e gidersen bizim eve uğra. Ve kurnazca gülümsedi. Belki o zamana kadar yanıtını bulmuş olurum. Dervişlerle vedalaştık, temennalar ve gülücüklerle bizi kapıya kadar uğurladılar. Rahip eşikte bana, rica ederim dedi, onlara söyle, hepimiz aynı Tanrı'ya tapıyoruz. Onlara de ki, ben de siyah cübbeli bir dervişim. 11. ayrımın sonu, sayfa 159.